Ayrım 42.
Karakoyunlu Cihan Şah'ın eline geçirdiği kalelerdeki Timur soyundan herkesi acımasızca öldürdüğünü, şahların, şehzadelerin haremlerindeki kadınları seçip ayıklayarak kendi haremine kattığını, nakkaşları birbirlerinden koparıp çocuğunu kendi usta nakkaşlarına acımasızca çırak verdiğini okuruna tuhaf bir zevkle hatırlatan tarihçi Ebu Said, bu noktada hikayesini kale burçlarında düşmanı püskürtmeye çalışan şah ve askerlerinden nakkaşhanede kalemler ve boyalar arasında kuşatmanın artık çoktan belli olmuş korkunç sonunu bekleyen nakkaşlara çevirmiş ve adlarını tek tek saydığı ve bütün cihanın tanıdığını ve hiç unutmayacağını söylediği, bugün hepsi unutulmuş nakkaşların da tıpkı Şah'ın haremindeki kadınlar gibi birbirlerine sarılıp ağlaşarak eski güzel günleri anmaktan başka hiçbir şey yapamadıklarını yazmıştı. Biz de kederli harem kadınları gibi eskiden padişahın bizlere daha içten bir sevgi gösterdiğinden ve bayramlarda ona sunduğumuz işlemeli renk renk kutu, ayna ve tabakları, işlenmiş deve kuşu yumurtalarını, kağıttan kesip yaptığımız işleri, tek yaprak resimleri, eğlenceli murakkaları, oyun kağıtlarını ve kitapları kabul ettikten sonra bizlere hediye ettiği kürklü kaftanları, anında verdiği para dolu keseleri hatırladık. O günlerin çalışkan, cefakar ve az da yetinir ihtiyar nakkaşları neredeydi şimdi? Nasıl yaptığımı görmesinler kıskançlığından ve dışarı iş yaptığım belli olmasın telaşından kendilerini evlerine kapatmaz, her gün nakkaşhaneye gelirlerdi. Bütün hayatını resimlerdeki saray duvarlarının ince işlemelerini, her birinin bir diğerinden farklı olduğunu, ancak uzun bir süre bakarsan anlayacağın servilerin yapraklarını ve sayfenin boş yerlerini doldurarak yedi yapraklı bozkır otlarını çizmeye alçak gönüllükle adamış ihtiyar nakkaşlar neredeydi? Allah'ın kimine göre yalnızca hüner ve yetenek verirken, kimine de yalnızca sabır ve tevekkül vermesinin de bir hikmeti ve adaleti olduğunu kabul edip asla kıskançlık etmeyen vasat üstadlar neredeydiler? Kimi kambur ve sürekli gülümser, kimi hülyalı ve sarhoş, kimi de kimseyle evlendiremediği kızını bizlere kakalamaya meraklı bir amca üstadları hatırladıkça, çıraklık ve ilk ustalık yıllarının nakkaşhanesinin unutulmuş ayrıntılarını gözlerimizin önünde canlandırmaya çalıştık. Hani cetvel çekerken dilini yanağına, çizgi sayfanın sağına yanaşıyorsa sol yanağına, soluna yanaşıyorsa sağ yanağına dayayan bir şehla cetvel keş vardı. Boyayı kaçırınca ya sabır, sabır, sabır diyerek küçük kehkihlerle kendi kendine gülen küçük, ince bir nakkaş vardı. Alt kattaki ciltçi çıraklarıyla saatlerce sohbet eden ve alnına sürülürse kırmızı mürekkebin yaşlanmayı durdurduğunu iddia eden 70'lik tesip ustası vardı. Boyanın kıvamını görmek için sürdürdüğü kendi ellerinin tırnakları dolunca, çıraklardan birini, hatta herhangi birini gelişi güzel durdurup tırnağına boya süren asabi üstad vardı. Tesipten artan altın tozlarını toplamak için kullanılan tüylü tavşan ayaklarıyla sakallarını okşadıkça bizleri güldüren şişman nakkaş vardı. Hani neredeydiler? Yıllarca kullanıla kullanıla çırakların vücudunun bir parçası olan ve sonra bir kenara atılıveren mühre tahtaları, çırakların kılıç oynayarak zedelediği uzun kağıt makasları, karışmasın diye büyük üstadların adları işlenmiş yazı tahtaları, çiğni mürekkebinin misk kokusu, sessizlikte işitilen kahve ibriklerinin tıkırtısı, her yaz yavrularının kulaklarının içindeki ve enselerindeki tüylerden çeşit çeşit fırçalar yaptığımız tekir kedimiz, boş durmayıp hattatlar gibi karalama yapalım diye bol bol verilen tabaka tabaka Hint kağıtları, büyük hatalar kazınırken bütün nakkaşhaneye ibret olsun diye baş nakkaşın izniyle kullanılan çelik saplı ibretlik hata kalem tıraşı ve bu hataların törenleri neredeydi şimdi? Padişahımızın üstad nakkaşları evlerinde çalıştırmasının bir başka hata olduğundan söz ettik. Erken gelen kış akşamlarında kandil ve mum ışığında göz ağrıları içinde çalıştıktan sonra saray mutfağından gelen nefis sıcak helvadan söz ettik. Titreme hastalığına yakalanıp eline kağıt kalem alamayan ihtiyar ve bunak tesip ustasının ayda bir nakkaşhaneyi ziyaretine geldiği ve kızını bir çırak gibi kızarttığı lokma tatlısını gözyaşlarıyla gülümseyerek hatırladık. Üstad Osman'dan önceki başnakkaş Büyük Üstad Kara Mimi'nin cenazesinden sonra günlerce boş kalan odası elden geçirilince rahmetli üstadın öğleleri üzerinde kestirmek için seriverdiği şiltesinin altından çıkan cilbentteki kağıtlar arasındaki kendi harika sayfalarından söz ettik. Tıpkı Üstad Kara Mimi gibi bizlerin de gurur duyduğumuz ve istinsah edilmiş olsa arada bir çıkarıp bakmak isteyeceğimiz sayfalarımız hangileriydi konuştuk saydık. Hünername için resmedilmiş saray resminin üst kısmındaki gök altın suyuyla boyanınca altının kendinden değil kibar bir resimde olması gerektiği gibi renginden, kubbeler, kuleler ve serviler arasında dünyanın sonunu hatırlar bir manzara çıkmıştı, anlattılar. Peygamberimiz Hazretlerinin minarenin tepesinden her bir kolunda bir melek göğe yükselmeleri sırasında meleklerin kendisini koltuk altlarından tutuşunu, Peygamberimizin yadırgayıp gıdıklanışı öyle ciddi renklerle çizilmiş ki küçük çocuklar bile bu mübarek manzarayı görüp önce inançla korkarlar, sonra kendileri de gıdıklanmış gibi hürmetle gülerlermiş, anlattılar. Bundan önceki baş vezir paşamızın dağlara çıkmış isyancıları bastırırken kestiği kelleleri, nakşettiğim sayfanın kenarına incelikle ve saygıyla dizmiş, kesik boyunlarına kırmızı sürdüğüm kellelerin ölüme çatılmış kaşlarını, hayatın anlamını soran kederli dudaklarını, çaresizlikle son bir nefes daha çeken burunlarını ve hayata kapalı gözlerini teker teker özenle ve bir Frank portrecisinin yapacağı gibi her birini sıradan bir ölü kafası gibi değil de diğerlerinden farklı bir surat gibi zevkle çizmiş, böylece kellelerden resme korkutucu bir eser havası yaymıştım, anlattım. En sevdiğimiz aşk ve savaş meclislerini, en harika güzelleri ve göz yaşartıcı incelikleri işte bu yolla hatırlayıp, onlardan unutulmaz ve erişilmez hatıralarımız gibi özlemle bahsettik. Gözlerimizin önünden yaldızlı gecelerde aşıkların buluştuğu ıssız ve esrarlı bahçeler geçti. Bahar ağaçları, efsane kuşlar duran zaman. Kendi kabuslarımız kadar yakın ve korkutucu, kanlı savaşları hayal ettik. İkiye bölünmüş savaşçıları, zırhları kanlar içinde kalmış atları, birbirlerini hançerleyen güzel eski insanları, olup biteni pencere aralığından seyreden küçük ağızlı, küçük elli, çekik gözlü, boynu bükük kadınları, mağrur ve memnun güzel oğlanları, yakışıklı şahlar ve hanlarla onların çoktan yıkılıp gitmiş devlet ve saraylarını hatırladık. Tıpkı o şahların hareminde ağlaşan kadınlar gibi kendimizin de hayattan hatıraya geçtiğimizi biliyorduk artık. Ama onlar gibi tarihten efsaneye geçiyor muyduk? Ölüm korkusundan da korkunç unutulma korkusunun gölgesi bizi dehşete sürüklemesin diye birbirimize en sevdiğimiz ölüm meclislerini sorduk. Dehhak'ın şeytan tarafından kandırılıp babasını öldürüşü hatırlandı hemen. Şehnamenin başında anlatılan o efsanenin zamanında alem daha yeni yaratıldığı için her şey o kadar basitti ki hiçbir şeyi açıklamak gerekmezdi. Süt içerdin, keçiye sağır içerdin, at derdin, üstüne biner giderdin, kötülük derdin, şeytan gelir seni babanı öldürmenin güzelliklerine ikna ederdi. Dehhak'ın Arap soylusu babası Merdas'ı öldürmesi hem böylesine nedensiz olduğu için güzeldi, hem de cinayet gece yarısı harika bir saray bahçesinde altından yaldızlar, servilerle renk renk bahar çiçeklerini belli belirsiz aydınlatırken işlendiği için. Efsane Rüstem'in düşman ordularına komuta eden oğlu Suhrab'ı ile 3 gün boğuştuktan sonra oğlu olduğunu bilmeden öldürmesini hatırladık sonra. Kılıç darbeleriyle göğsünü paramparça ettiği Suhrab'ın kendi öz oğlu olduğunu yıllar önce annesine verdiği kolluktan çıkaran Rüstem'in gözyaşları içinde dövünmesinde hepimizin içine işleyen bir şey vardı. Neydi o şey? Yağmur tekkenin damında hala kederle tıpırdarken bir aşağı bir yukarı yürüyordum ki şöyle deyivermişim. Ya babamız, üstadımız Osman bize ihanetle bizleri öldürtecek ya da biz ihanetle onu. Dediğim yanlış olduğu için değil, doğru olduğu için dehşete kapıldık ve sustuk. Aşağı yukarı yürürken her şeyi eski haline sokmak telaşıyla şöyle diyordum kendime. Efrasiyab'ın Siyavuş'u öldürmesini anlatayım, konu değişir. Ama o öyle bir ihanetti ki korkmuyorum ondan. Hüsrev'in öldürülüşünü anlat. Peki ama Firdevsi'nin Şehname'de anlattığı gibi mi, yoksa Nizami'nin Hüsrev ile şiirinde anlattığı gibi mi? Şehname'de keder verici şey, katil odaya girdiğinde Hüsrev'in gelinin kim olduğunu gözyaşlarıyla anlamasıdır. Son bir çare olarak yanındaki oğlanı, ben bir namaz kılayım, git bana su, sabun teli, temiz elbise ve seccademi getir deyip yollar. Ama saf oğlan efendisinin kendisini yardım çağırsın diye yolladığını anlamaz da istenenleri gerçekten getirmeye gider. Hüsrev ile odada yalnız kalınca katilin ilk işi kapıyı içeriden kilitlemek olur. Şehname'nin sonundaki bu mecliste kumpasçıların bulduğu katili Firdevsi tiksintiyle tarif eder. Pis kokuludur, kıllı, göbeklidir. Aşağı yukarı yürürken kafam kelimelerle doluydu. Ama bir rüyadaki gibi sesim hiç çıkmıyordu. Bir rüyadaki gibi ötekilerin aralarında fısıldaştıklarını, benden düşmanca söz ettiklerini o zaman hissettim. Birden üçü birlikte üzerime atıldılar. Üzerime yüklenirken ayaklarımı yerden öyle bir hızla kestiler ki dördümüz birlikte yere yuvarlandık. Yerde bir itiş kakış, bir boğuşma oldu ama çok sürmedi. Ben sırt üstü altta kaldım. Onlar da üstüme çıktılar. Biri dizlerimin üzerine oturdu, bir diğeri sağ koluma. Kara iki dizini kollarımla omuzlarımın birleştiği yere dayadı. Kıçını midemle göğsüm arasında kuvvetle yerleştirip üzerime oturdu. Bu durumda hiç kıpırdayamıyordum. Hepimiz şaşırmış soluyorduk. Şunu hatırladım. Rahmetli amcamın benden iki yaş büyük iğrenç bir oğlu vardı. Umarım kervan basarken yakalanıp kafası çoktan kesilmiştir. Bu haset şey benim kendisinden daha çok bildiğimi, daha akıllı ve ince olduğumu hissettikçe bir bahaneyle kavga çıkarır, çıkaramazsa güreşelim der, beni kısa sürede altına alınca dizlerini aynı şekilde omuzlarıma koyup gözlerini benim gözlerimin içine, karının şimdi yaptığı gibi diker, dudaklarının arasında bir tükürük sallandırır, gittikçe büyüyen bu tükürük ağır ağır gözlerime doğru sarkarken ben şimdi düşecek diye tiksintiyle kafamı sağa sola kaçırmaya çalışınca çok eğlenirdi. Kara hiçbir şey saklamamamı söyledi. Son resim neredeydi? İtiraf et. İki şey için boğucu bir keder ve öfke duyuyordum. Aralarında anlaştıklarını daha önce de fark etmeyip boşuna dil döktüğüm için. Kıskançlığın buraya kadar gelebileceğini hiç düşünemeyip daha önceden kaçmadığım için. Son resmi çıkarıp vermezsem gırtlağımı keseceğini söyledi Kara. Gülünç bir şey. Ağzımı açarsam içinden gerçek kaçarmış gibi dudaklarımı sıkı sıkıya kapamıştım. Yapacak hiçbir şey yok diye düşünüyordum bir yandan da. Aralarında anlaşıp katil diye beni hazinedar başına bildirirlerse bu işin içinden çıkmış olurlardı. Tek umudum Üstad Osman'ın başka birini, başka noktayı işaret etmesiydi. Ama onun hakkında karının söyledikleri doğru muydu bakalım? Burada beni öldürebilir, sonra suçu üzerime yıkabilir miydi? Hançeri gırtlağıma dayadılar. Karının bundan hiç saklayamadığı bir zevk aldığını da gördüm hemen. Bir tokat vurdular suratıma. Hançer kesiyor muydu? Bir tokat daha vurdular. Ama şu mantığı da yürütebildim. Hiçbir şey söylemezsem hiçbir şey olmaz. Bu bana bir güç verdi. Bütün hayatı boyunca çok aşikar bir şekilde en iyi boyayı sürmüş, en güzel çizgiyi çekmiş, en iyi nakşı yapmış beni, ta çıraklıktan beri kıskandıklarını saklayamıyorlardı artık. Beni bu kadar kıskandıkları için seviyordum onları. Gülümsedim sevgili biraderlerime. Biri, hangisi bu rezilliği yaptı bilmenizi istemiyorum. Uzun zamandır hasretini çektiği sevgilisini öper gibi beni ateşli ateşli öptü. Ötekiler yaklaştırdıkları kandilin ışığında bakıyorlardı. Ben de sevgili kardeşimin bu öpüşüne karşılık verdim. Her şeyin sonuna geliyorsak en iyi nakşı benim yaptığım bilinsin. Benim sayfalarımı bulun bakın. Öpüşe öpüşe cevap vermem sanki onu çok öfkelendirmiş gibi öfkeyle dövmeye başladı beni. Ama ötekiler onu tuttular. Bir kararsızlık geçirdiler. Aralarında itiş kakış olması Kara'yı öfkelendirdi. Sanki bana değil, hayatlarının gitmekte olduğu yöne öfke duyuyorlar. Bu yüzden intikamlarını bütün cihandan ve herkesten almak istiyorlardı. Kara kuşağından bir şey çıkardı. Bir ucu sipsivri, bir uzun iğne. Bir anda gözüme yaklaştırdı onu. Gözüme sokabilirmiş gibi bir hareket yaptı. Üstadlar üstadı Büyük Behzat bundan 80 yıl önce Herat düşerken her şeyin bittiğini anladı ve kimse kendisini başka türlü nakşetmeye zorlamasın diye şerefle kendini kör etti, dedi. Bu sorgu çiğnesini kendi gözüne ağır ağır sokup çıkardıktan bir zaman sonra Allah'ın muhteşem karanlığı sevgili kuluna bu mucize elli nakkaşa ağır ağır indi. Artık kör ve sarhoş olan Behzat ile birlikte Herat'tan Tebriz'e geçen bu iğne, Şah Tahmasp tarafından padişahımızın babasına o efsane şehname ile birlikte hediye yollandı. Üstad Osman bunun niye yollandığını çıkaramadı önce. Ama bu zalim hediyenin arkasındaki kötülük dileğini ve haklı mantığı da gördü bugün. Padişahımızın da artık kendi resmini Frank üstadları tarzında nakşettirmek istediğini, kendi evladından çok sevdiği sizlerin de kendisine ihanet ettiğini gördükten sonra Üstad Osman dün gece hazine odasında tıpkı Behzat gibi bu iğneyi kendi gözüne soktu. Şimdi bütün ömrünü vererek kurduğu nakkaşhanesini yıkıma sürükleyen sen Melun'u ben kör etsem ne lazım gelir? Beni kör etsen de etmesen de sonunda burada kendimize yer bulamayacağız artık, dedim. Üstad Osman gerçekten kör olur ya da ölür de bizler de Franklerin etkisiyle içimizden geldiği gibi bütün kusurlarımız ve kişiliğimizle nakşedip üslup sahibi olursak kendimize benzeyeceğiz ama kendimiz olamayacağız. Yok, eski üstadlar gibi nakşedelim ve ancak onlar gibi nakşedersek kendimiz oluruz dersek Üstad Osman'a bile sırt çeviren padişahımız bizler yerine başkalarını bulacak. Kimse bakmayacak bile artık bize. Yalnızca acıyacaklar. Kahvenin basılması da bütün bunlara tuz biber ekecek. Çünkü bu olayın yarısı vaiz efendiye dil uzatan biz nakkaşlara yüklenecek tabii ki. Birbirimize düşmenin hiç işimize yaramayacağını dil döküp anlatmaya çalıştıysam da pek fayda etmedi. Beni dinlemeye niyetleri yoktu. Telaş içerisindeydiler. Sabaha kadar aralarından birinin doğru yanlış aldırmadan suçlu olduğuna alel acele karar verirlerse işin içinden çıkabileceklerine, işkence edilmeyecekleri gibi nakkaşhanede de her şeyin eskisi gibi yıllarca yürüyeceğine inanıyorlardı. Yine de ama karanın yapmakla tehdit ettiği şey öbür ikisinin hoşuna gitmiyordu. Ya başkasının suçlu olduğu anlaşılır da beni boşu boşuna kör ettikleri padişahımızın kulağına giderse? Karının Üstad Osman ile yakınlığı ve ondan küstahça söz edişi de onları korkutuyordu. Karının gözü dönmüş bir öfkeyle sürekli gözümün hemen önünde tuttuğu iğneyi uzaklaştırmaya çalıştılar. Elinden sorguç iğnesi alınıyormuş, bizler aramızda anlaşmışız gibi bir telaşa kapıldı kara. Bir itiş kakış oldu. Gözlerimin hemen önündeki iğneli mücadeleden kaçınmak için ancak çenemi kaldırıp başımı arkaya itebiliyordum. Sonra her şey o kadar çabuk oldu ki ilk anda ne olduğunu bile anlayamadım. Sağ gözümde keskin ama sınırlı bir acı duydum. Alnım uyuştu bir an. Sonra her şey eski haline döndü. Ama içime bir dehşet yerleşmişti bile. Lamba uzaklaşmıştı ama yine de ötekinin kararlılıkla iğneyi bu sefer sol gözüme sokuşunu bütünüyle gördüm. Karanın elinden iğneyi demin kapıp almıştı. Bu sefer daha dikkatli ve titizdi. İğnenin bir anda girdiğini anlayınca hiç kıpırdamadım, aynı yanmayı duydum. Alnımdaki uyuşma sanki bütün kafama yayıldı. İğne çıkınca kesildi. Bir benim gözlerime, bir de iğnenin ucuna bakıyorlardı şimdi. Sanki olup bitenden emin değildiler. Başıma gelen korkunç şey iyice anlaşılınca itiş kakış durdu, kollarımdaki yükler hafifledi. Olur gibi bağırmaya başladım. Acıdan değil, başıma gelen şeyi idrak etmenin dehşetinden. Ne kadar bağırdığımı bilmiyorum. İlk başta çığlığımın yalnız beni değil, onları da rahatlattığını hissettim. Sesim bizleri birbirimize yaklaştırıyordu. Ama çığlığım uzadıkça bir telaşa kapıldıklarını da gördüm. Hala acımıyordu hiç. Ama iki gözüme de o iğnenin sokulmuş olduğu aklımdan hiç çıkmıyordu. Ama daha kör olmamıştım. Beni dehşet ve kederle seyrettiklerini ve tekkenin tavanında kararsızlıkla kıpırdanan gölgelerini hala görebiliyordum şükür. Bu hem sevindirdi hem derin bir telaşa verdi beni. Bırakın beni diye bağırdım. Bırakın da daha göreyim her şeyi ne olur. Anlat hemen dedi kara. Zarif Efendi ile nasıl karşılaştınız o akşam? O zaman bırakırız seni. Kahvehaneden eve dönüyordum. Zavallı Zarif Efendi karşıma çıktı. Telaşlıydı. Çok perişan bir hali vardı. İlk anda ona acıdım. Ama bırakın şimdi beni sonra anlatayım gözüm kararıyor. Hemen kararmaz dedi kara pişkinlikle. Üstad Osman burnu kesik atı delik gözlerle teşhis etti inan bana. Zavallı Zarif Efendi benimle konuşmak istediğini bir bana güvendiğini söyledi. Ama ona değil kendime acıyordum şimdi. Kan gözlerine oturmadan anlatırsan sabah dünyayı son bir kere daha doya doya seyredersin dedi kara. Bak yağmur diniyor. Geri dönüp kahveye gidelim dedim ona ama oradan hoşlanmadığını hatta korktuğunu hemen anladım. Çıraklık yıllarımızdan beri 25 yıl birlikte nakış ettikten sonra Zarif Efendi'nin bizlerden iyice kopup uzaklaştığını da ilk böyle fark ettim. Son 8-9 yılda evleneli beri onu nakkaşhanede görüyordum da ne yaptığını bilmiyordum bile. Bana son resmi gördüğünü söyledi. Büyük bir günah varmış orada. Hiçbirimizin altından kalkamayacağı bir şey. Bu yüzden hepimizin cehennemde yanacağını söylüyordu. Telaşlıydı, korku içindeydi. Farkında olmadan büyük bir günah işlemiş birinin yıkım duygusu içindeydi. Büyük günah neymiş? Bunu ona sorunca sanki bilmiyor musun der gibi gözlerini şaşkınlıkla açtı. Çıraklık arkadaşlarımızın bizler gibi yaşlandığını düşündüm o zaman. Zavallı eniştenin son resimde perspektif usulünü pervasızca kullandığını söyledi. Bu resimde Frenklerin yaptığı gibi şeyler Allah'ın aklındaki önemlerine göre değil de gözlerimize gözüktüğü gibi resmediliyormuş. Bu büyük bir günahmış. İslam'ın halifesi padişahımızı bir köpekle aynı büyüklükte resmetmek ikinci günahmış. Üçüncü günah aynı büyüklükte şeytan resmi yapıp bir de onu cana yakın resmetmekmiş. Ama hepsinden büyük küfür ise tabii ki resme bu Frenk anlayışını bir kere sokunca padişahımızın resminin kocaman ve yüzünün bütün ayrıntılarıyla resmedilmesiymiş. Puta taparların yaptığı gibi ya da puta tapar alışkanlıklarından kurtulamayan Hristiyanların kilise duvarlarına yapıp secde ettikleri portreler gibi. Zarif Efendi eniştenden öğrendiği bu sözü çok iyi biliyordu ve portrenin en büyük günah olduğuna, portre ile Müslüman resminin biteceğine haklı olarak inanmıştı. Vaiz Efendimiz Hazretlerine ve dinimize dil uzatılıyor orada dediği kahveye gitmediğimiz için bunları bana sokaklarda yürürken anlattı. Arada bir duruyor ve yardım ister gibi bir havayla doğru mu bütün bunlar, bir çaresi yok mu, cehennemde yanacak mıyız diye bana soruyordu. Pişmanlık buhranları geçirip dövünüyordu. Ama bir anda ona hiç inanmadığımı hissettim. Dövünür gibi yapan bir sahtekardı. Nasıl anladın bunu? Zarif Efendi'yi ta çocukluğumuzdan beri tanırız. Çok düzgün ama sessiz, soluk ve renksizdir. Tesipleri gibi. Sanki karşımdaki ondan daha aptal, daha saf ve inançlı ama yüzeysel biriydi. O da Erzurimilerle düşüp kalkıyormuş dedi Kara. Hiçbir Müslüman farkında olmadan günah işledim diye bu kadar dövünmez dedim. İyi bir Müslüman Allah'ın adil ve mantıklı olduğunu ve kulunun niyetini hesaba kattığını bilir. Farkına varmadan domuz eti yediği için cehenneme gideceğine ancak kuş beyni cahiller inanır. Gerçek bir Müslüman zaten cehennem korkusunun kendisine değil başkalarını korkutmaya yaradığını da bilir. Zarif Efendi bunu yapıyordu işte. Beni korkutmak istiyordu. Bunu yapabileceğini ona senin enişten öğretmişti. Bunu da o zaman anladım. Şimdi dürüstçe söyleyin bana, sevgili nakkaş kardeşlerim. Kan oturuyor mu gözlerime? Yuvarlakları rengini kaybediyor mu? Lambaları getirip yüzüme dayadılar. Gözlerimin içine hekim dikkatiyle ve şefkatle baktılar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Alemde en son göreceğim şey, gözlerini gözlerimin içine dikmiş bu üçüm olacaktı. Hayatımın sonuna kadar o anları hiç unutmayacağımı anlıyor, pişmanlık duymama rağmen umut da duyduğum için anlatıyordum. Enişten Zarif Efendi'ye yasak bir şey yaptığını öğretti. Son resmin üzerini kapayarak o resmin birer köşesini her birimize açıp oraya bir resim yaptırıp bütünü saklayarak. Resme esrarlı ve gizli bir iş havası verip bir günah korkusu saldı. Bizlere de bulaşan evhamları ve günah telaşını ilk o estirdi. Hayatlarında nakışlı kitap görmemiş Erzurumiler değil. Oysa vicdanı temiz nakkaşın korkacağı ne olabilir ki? Vicdanı temiz nakkaşın artık korkacağı çok şey var, dedi Kara ukalaca. Evet, nakşetmeye kimsenin lafı yok. Ama resim dinimizce yasak. Acem üstadlarının resimleri, hatta Heratlı en büyük üstadların harikaları en sonunda kinar süsünün bir parçası olarak görüldüğü için, yazının güzelliğini, hattatın harikasını öne çıkarıyor diye kimse ilişmez onlara. Zaten kaç kişi görüyor nakışımızı? Ama Frenk üstadlarının usullerinden yararlandıkça, yaptığımız nakış ya da hurda nakış olmaktan çıkıp düpedüz resim olmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı, peygamberimizin hiç hoşlanmadığı şey bu işte. Padişahımız da, eniştem de bunu çok iyi biliyordu. Eniştem bu yüzden öldürüldü. Enişten korktuğu için öldürüldü, dedim. Tıpkı senin gibi o da yaptığın akşın dine, kitaba aykırı olmadığını iddia etmeye başlamıştı. Bu da dine aykırı bir şey bulmak için çırpınan Erzurumilerin tam aradığı şeydi. Zarif Efendi ile enişten tam birbirlerine uygundular. Ve ikisini de sen öldürdün değil mi? Dedi Kara. Bir an bana vuracak sandım. Ve o anda güzel Şekire'nin yeni kocasının da eniştesinin öldürülmesinden hiç de şikayetçi olmadığını hemen anladım. Vurmayacaktı. Vursa da aldırmıyordum artık. Aslında padişahımızın istediği şey olan Frank nakkaşlarının etkisiyle bir kitap hazırlatmak kadar, dedim inatla. Enişten herkese meydan okuyan, günah korkusu bulaşmış bir kitap da hazırlatmak istiyordu. Mağrurca büyüklenmek için. Seyahatlerinde gördüğü Frank üstadlarının resimlerine kölece hayranlık duymuştu. Hepimize günler boyunca anlattığı şeylere, sana da anlatmıştır o perspektif ve portre saçmalıklarını, sonuna kadar inanmıştı.